Sevgi Öğretmeni 76. Yahuda. Yahuda'nın yaşam öyküsü, Allah tarafından onurlandırılabilecek bir ye yaşamın trajik bir şekilde sona ermesin, açıkça gösterin. Ege, Yahuda Kudüs'e son gidişinden önce olmuş olsaydı, 12'lerin arasında yer almaya layık olan ve onlar tarafından özlenen bir kışı olarak görülecekti. Yaşamının sonunda bu olay ortaya çıkmasaydı, yüzyıllar boyunca ona duyulan bu nefret de olmayacaktı. Fakat bu karakterin dünyaya açıkça gösterilmesi belirli bir amaç içindi. Bu, tıp onun gibi kutsal güvene ihanet edecek olanların hepsi için bir uyar olacaktı. Yahuda, fısıhtan hemen önce İsa'yı ele vermek için hahamlarla yaptığı anlaşmayı yeniledi. Kurtarıcıyı dua için gittiği yerlerden birinde tutuklamayı planladılar. Simon'un evindeki şölenden biri Yahuda'ya düşünmesi için fırsat verilmişti. Fakat amacından vazgeçmedi. Yahuda, bir kölenin fiyatı olan 30 gümüş para için Rabbine ihanet. Yahuda'nın doğasında aşırı derecede bir para hırsı vardı. Fakat onun karakteri böyle bir davranışta bulunacak kadar bozuk değildi. Yahuda bu aşırı para hırsının kendi yaşamını tamamen kontrol altına almasına göz yumdu ve sonunda Mesih'e duyduğu sevgiden bile daha ağır gelen bir para hırsına kapıldı. Günahın derinliklerinde kaybolmak üzere kendisini tamamen şeytanın arzularına teslim etti. Halk İsa'yı takip ederken Yahuda öğrencilerin arasına katılmıştı. Havra'da, göl kıyısında ve dağlık bölgede kurtarıcının söylediği söz yeri dinlediklerinde onun öğretilerinden çok etkilenmişlerdi. Yahuda, kor, topal ve hasta insanların şehirlerden ve kasabalardan İsa'nın yanına nasıl akın ettiklerini görmüştü. Ölülerin İsa'nın ayaklar önüne nasıl yatırıldıklarını görmüştü. Ölüleri dirilttiğine, hastaları iyileştirdiğine ve kötü ruhlar kovduğuna tanık olmuştu. İsa'nın ilahi gücünün kanıtı bizzat kendisi hissediyordu. İsa'nın öğretisinin daha önce dinlediği tüm öğretilerden daha üstün olduğunu kabul ediyordu. Öğretmenini seviyor ve onunla birlikte olmak istiyordu. Yaşamında ve karakterinde bazı değişikliklerin olması gerektiğini hissediyordu. Ve İsa'ya bağlı olduğunda bunun gerçekleşeceğini umuyordu. Kurtarıcı, Yahuda'yı reddetmedi. 12'lerin arasında ona da yer verdi. Allah'a bir hizmetkar olarak çalışması için ona güvendi. Hastaları iyileştirmesi ve kötü ruhları kovması için ona güç verdi. Fakat Yahuda, kendisini tamamen İsa'ya teslim etmeyi istemedi. Ve dünyevi zenginlik ve para hırsından bir türlü vazgeçmedi. İsa'nın yardımcılarından biri olmayı kabul ederken, onun ilahi karakterini kendisine örnek almadı. Kendi fikirlerine göre yargıda bulunabileceğini düşünerek, sürekli eleştiri ve suçlamaya yönelik davranışlar sergiledi. Yahuda, öğrencilerin arasında iyi bir konuma ve onların üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Düşünce ve yetenek bakımından diğer öğrencilerden daha üstün olduğunu düşünüyordu. Onların ellerindeki fırsatları görmediklerini, içinde bulundukları şartları iyi değerlendiremediklerini ve imanlılar grubunun böyle dar görüşlü kişilerin liderliğinde asla gelişemeyeceğini düşünüyordu. Petrus çok asabiydi ve düşünmeden hareket ediyordu. Yuhanna, İsa'nın anlattığı gerçekleri bir hazine gibi yüreğinde sakladığı için Yahuda onu zavallı biri olarak görüyordu. Ona her bakımdan doğruluk öğreten Matta, özellikle dürüstlüğüyle onun dikkatini çekiyordu. Ve İsa'nın sözlerini öylesine dikkatli bir şekilde dinliyordu ki, Yahuda geleceğe yönelik ve kapsamlı bir işi gerçekleştirmesi için ona güvenilemeyeceğini düşünüyordu. Böylece Yahuda, öğrencilerinin tümünün özelliklerini gözden geçirdi ve kendisi lider olmadığı takdirde onların herhangi bir gelişme sağlayamayacakları izlenimini verdi. Yahuda kendisini yetenekleri bakımından erişilmez biri olarak görüyordu ve kendisinin onurlandırılması gerektiğini düşünüyordu. Yahuda kendi karakterindeki zayıflığı fark edemedi ve İsa onun bu eksikliğinden vazgeçmesi, hatasını görmesi ve onu düzeltmesi için ona bir mevki verdi. Para kutusunu taşıyan kişi olarak öğrencilerin ve yoksulların ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyordu. Fısıh yemeğini yemek için toplandıkları odada İsa ona yapacağını tez yap dediğinde öğrenciler onun fısıh için gerekli olan şeyleri almasını ya da yoksullara yardım etmesini buyurduğunu zannettiler. Yahuda başkalarına yardım ederek kendisinde bencil olmayan bir karakterin gelişmesini sağlayabilirdi. Fakat İsa'nın anlattığı dersler, her gün dinlerken ve yaptığı mucizelere tanık olurken, Yahuda'nın yüreğin açgözlülük dolu duygular sardı. Elinde bulunan paralar onu kötü dürünce ere sürüklüyordu. Rabbi için küçük bir hizmet yaptığında veya dini olaylarla haşır ne olduğunda bu ufak kasadan sık sık pay alıyordu. Bu gibi şeyler onun davranışlarını haki göstermesi için bir bahane oluşturuyordu. Fakat o aslında Allah'ın gözünde bir hırsızdı. İsa'nın sık sık dünyevi bir krallık kurmak için gelmediğini açıklaması Yahuda'yı öfkelendiriyordu. Kendi düşüncelerinde İsa'nın gerçekleştirmesini beklediği bir plan hazırlamıştı. Bu planın bir parçası da vaftizci Yahya'nın hapisten kurtarılmasıydı. Fakat Yahya korkunç bir şekilde başı kesilerek öldürülmüştü. Ve İsa, krallığını iddia eden Yahya'nın ölümünün intikamını almak yerine öğrencileriyle birlik kırsal bir bölgeye çekilmişti. Yahuda intikam alınmasından yanaydı. Eğer İsa öğrencilerin planlarını uygulamalarını engellemezse ışın daha başarılı olacağını düşünüyordu. Yahudi liderlerin İsa'ya gittikçe artan bir öfke duyduklarını ve ilahi bir belirti göstermesini istediklerinde İsa'nın onların bu isteğine ilgisiz kaldığını fark etmişti. Yüreği inançsızlığa, şüpheye ve isyana tamamen açıktı. Neden İsa onların cesaretlerini kırıyordu? Niçin kendisinin ve öğrencilerinin önünde zulüm ve hakaretlerle dolu zor günler olduğunu söylemişti? Yahuda, İsa'nın kurmasını umduğu yeni krallıkta kendisine yüksek bir mevki edinmek istiyordu. Onun umutlar boşa mı çıkacaktı? Yahuda hiçbir zaman İsa'nın Tanrı'nın oğlu olmadığını savunmamıştı. Ama şüpheye düşüre, Rabbin kudretli işleri için bir açıklama arayışı içindeydi. Kurtarıcının kendi öğretisine karşın Yahuda, Mesih'in Kudüs'te bir kral olarak saltanat süreceği fikrini benimsiyordu. Bu nedenle 5000 kişinin doyurulduğu gün bu fikrini gerçekleştirmeye çalıştı. Aç insanlara yiyeceklerin dağıtılmasında yardım etti ve başkalarına vermenin ve Allah'ın hizmetinde olmanın insana ne kadar büyük bir huzur getirdiğini gördü. Kalabalık içindeki hasta ve acı çeken insanların Mesih'in yanına getirilmesi için yardım etti. Kurtarıcının şifalı gücüyle insanın yüreğine gelen huzur ve sevinci hissetti. Burada İsa'nın davranışını anlayabilmeyi öğrenebilirdi. Fakat kendi bence arzulan onun gözlerini adeta kör etmişti. Yahuda ekmek mucizesiyle oluşan ilgiden faydalanan ilk kişi olmuştu. O İsa'yı zorla kralı ilan etmeyi planlayan kişiydi. Bu konuda çok büyük umutlan vardı. Fakat uğrayacağı hayal kırıklığı da bir o kadar büyük olacaktı. İsa'nın Kefernahum'daki okulda yaşam ekmeğiyle ilgili olarak yaptığı konuşma, Yahuda'nın yaşamındaki dönüm noktası olmuştu. İsa şöyle demişti: "İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz." Yahuda burada Mesih'in dünyevi değil, daha çok ruhsal değerler sunduğunu gördü. Yahuda kendisini ileri görüşlü bir kimse olarak görüyordu ve Mesih'in kendisinin yolundan gidenlere yüksek bir mevki veremeyeceğini düşünüyordu. Bu yüzden her an ondan ayrılabilecekmiş gibi Mesih'e çok fazla bağlı kalmamaya karar verdi. Onu dikkatle izleyecekti ve izledi de. O andan itibaren öğrencilerin yüreklerine şüphe tohumları ekerek onları sürekli şaşırttı. Sürekli din yorumcularının ve Ferisilerin Mesih'in iddialarına karşı başlattıkları tartışmalardan bahsederek onları yanıltmaya ve aralarında huzursuzluğun çıkmasına neden oldu. Yahuda, müjdeyi diğer insanlara iletirken yaşanan tüm zorlukları, küçük büyük her türlü engeli onun gerçekliğine karşı bir kanıt olarak yorumladı. Kutsal yazının Mesih tarafından bildiren gerçeklerle hiçbir ilişkisi olmayan bölümlerini göstermeye çalışıyordu. Yahuda'nın yanlış yorumladığı bu bölümler, öğrencilerin cesaretlerini yitirmelerine neden oluyordu. Yahuda bu davranışlarını sanki diğerlerini çok önemsiyormuş havasında sergiliyordu. Öğrenciler büyük öğretmenlerinin sözlerini teyit etmek için kanıtlar ararken, Yahuda onları farkında olmadan başka bir yola sürüklüyordu. Bu dindar ve görünüşte akılcı bir tarzla bir takım şeyleri İsa'nın gösterdiğinden başka şekilde sunuyor ve onun sözlerini kendisine göre yorumlayarak aktarıyordu. Önerileriyle öğrencilerin dünyevi hırs ve arzulara kapılmalarına neden oluyordu ve bu şekilde onların dikkatini asıl önem vermeleri gereken konulardan uzaklaştırıyordu. Öğrencilerin arasında hangisinin en büyük olduğu ile ilgili tartışmayı çoğu kez Yahuda başlatıyordu. kurtarıcı zengin gence öğrencisi olmanın şartlarını anlattığında Yahuda bundan memnun olmamıştı ve burada bir hata yapıldığını düşünmüştü. Bu zengin genç gibi yöneticiler imanlılarla birleşebilirlerse İsa'nın işinin daha da yaygınlaşması teşvik edilebilirdi. Eğer Yahuda'nın öğütleri bir kez dikkate alınabilirse, o zaman küçük imanlı topluluğunun refahı için bazılarına öğütlerde bulunabilirdi. Onun şartları ve yöntemleri İsa'nın şartlarından biraz daha farklı olacaktı. Bu fırsatla Rabbinden daha akıllı olduğunu düşünüyordu.
Yahuda, İsa'nın öğrencilerine anlattığı her konuda sürekli farklı bir görüş ileri sürüyordu. Yahuda'nın etkisi altında hoşnutsuzluğun mayası hızlı bir şekilde yayılıyordu. Öğrenciler, Yahuda'nın tüm bunları kimin aracılığıyla yaptığını anlayamadılar. Fakat İsa, şeytanın Yahuda ile işbirliği yaptığını ve böylece diğer öğrencileri de yoldan çıkarmaya çalıştığını gördü. İsa, Yahuda'nın kendisine ihanet etmesinden bir yıl önce şöyle demişti: "Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Yine de aranızdan biri iblistir." Fakat Yahuda yine de İsa'ya ve öğretilerine karşı çıkmadı. Hoşnutsuzluğunu ilk kez Simon'un evindeki şölende göstermişti. Meryem, kurtarıcının ayaklarını yağladığında Yahuda kıskanç karakterim açıkça gösterdi. İsa bu konuda kendisini yerdiğinde yüreği kın ve nefretle doldu. Aşırı hırsı ve kibri onu intikam arzusuyla doldurdu ve kişiliğim tamamen kontrol altına aldı. Kendisini günaha kaptıran herkes aynı şeyi yaşayacaktır. Kendi yüreğine kötülüğün girmesine göz yuman kişi, şeytanın tuzağına kolayca düşecek ve onun tutsağı olacaktır. Fakat Yahuda için vakit çok geç değildi. Kurtarıcıya ihanet etmeye iki kez karar verdikten sonra bile pişman olma ve günahından dönme fırsatına sahipti. İsa, fısıh yemeğinde hainin maksadını ortaya çıkararak ilahiliğini kanıtladı. Büyük bir sevgiyle diğer öğrencilerine verdiği hizmete onu da dahil etmişti. Fakat Yahuda, kurtarıcının sevgi dolu bu son hareketine de ilgi göstermedi. Bunun üzerine durumu kesinleşti. Kurtarıcının yıkadığı ayaklar, ihaneti yerine getirmek için dışarı çıkıp görevini yapacaktı. İsa'nın çarmıha gerilmesi fikrine Yahuda kendisini inandırmıştı. Kendisinin veya bir başkasının ona ihanet etmesi bir şeyi değiştirmeyecekti. Eğer İsa'nın ölümü öngörülen planda yer almazsa, hiç olmazsa kendisi kurtarabilirdi. Yine de Yahuda her durumda kendisi için bir pay çıkarabilirdi. Rabbine ihanet etmek için iyi bir pazarlık yaptığını sanıyordu. Yahuda yine de Mesih'in kendisini tutuklamalarına izin vereceğine inanmıyordu. İhanet ederek aklı sıra ona bir ders vermeyi amaçlıyordu. Mesih'in bundan sonra kendisine karşı dikkatli davranmasını gerektirecek bir rol oynamayı istiyordu. Gerçekten İsa'yı ölüme yollayacağını bilmiyordu. Kurtarıcı, benzetmeler yoluyla verdiği derslerde din bilginlerini ve ferisileri derinden etkilediğini defalarca kez öğretmişti. Onlar ne kadar çok kendi hükümlerini vermek zorunda kalmışlardı. Gerçeği anladıklarındaysa öfkeyle dolup onu taşlamaya başlamışlardı. Fakat İsa her defasında onlardan kurtulmayı başarmıştı. Yahuda bu kadar çok tuzaktan kurtulmayı başardığına göre İsa'nın bu kez de kendisini tutuklamalarına kesinlikle izin vermeyeceğini düşündü. Yahuda olayları akışına bırakmaya karar verdi. Eğer İsa gerçekten Mesih ise kendileri için bu kadar çok şey yaptığı halkı onun etrafında toplanacak ve kralları olarak onurlandıracaktı. Buysa o anki bazı belirsizlikleri sonsuza dek inançla pekiştirecekti. O zaman Yahuda, İsa'yı Davut'un tahtına yükseltmenin gururunu taşıyacaktı. Bu davranış aynı zamanda kendisinin Mesih'in yeni krallığında haklı bir yer sahibi olmasına yardımcı olacaktı. Böylece sahte öğrenci İsa'ya ihanet ederek rolünü oynadı. Getsemani bahçesinde İsa'yı tutuklamak için gelen grubun liderine "Kimi öpersem onu tutuklayın" dediğinde bile İsa'nın onların ellerinden kaçıp kurtulacağına tamamen inanıyordu. Bu durumda sonradan kendisini suçladıklarında onlara "Ben size kimi öpersem onu tutuklayın demedim mi?" diyebilecekti. Yahuda onların İsa'yı yakaladıklarını ve ellerini sıkıca bağladıklarını gördü. Kurtarıcının kendisini tutuklamalarına izin verdiğini şaşkınlık içinde izledi. Bahçeden Yahudi heyetinin önünde yargılanmak üzere götürüldüğü yere kadar merak içinde onu izledi. tüm planlarını bir an için unutarak attığı her adımda onların önünde Tanrı'nın oğlu olarak görünerek ve kudretiyle onları yok ederek düşmanlarını şaşırtmasını bekledi. Fakat saatler ilerledikçe İsa'nın kendisine yapılan hakaretlere izin verdiğini gördüğünde Rabbini kendi eliyle ölüme gönderdiğini anladı ve derin bir korkuya kapıldı. Yargılama anı yaklaşırken Yahuda duyduğu büyük vicdan azabına dayanamadı. Birdenbire binadan herkesin yüreğini korkuyla dolduran boğuk bir ses yükseldi. "O suçsuz! Onu özgür bırak Kayafa!" Yahuda'nın iri cüssesi bu kez korkuya kapılan kalabalığın arasında ezilmiş gibi görünüyordu. Yüzü solgundu ve ter içindeydi. Yargıç kürsüsüne doğru koşarak Rabbine ihanet etmek için aldığı gümüş paralan başkâhinin önünde yere savurdu. Kayafa'nın cübbesine yapışarak İsa'yı bırakması için yalvardı. Onun ölümüne neden olacak hiçbir şey yapmadığını anlattı. Kayafa öfke içindeydi. Çok şaşırmıştı ve ne diyeceğini bilmiyordu. Hahamların hainliği açıkça ortaya çıkmıştı. Rabbine ihanet etmesi için Yahuda'ya rüşvet verdikleri açıkça görülmüştü. Yahuda, "Suçsuz birine ihanet ederek günah işledim," diye haykırdı. Fakat başkâhin kibirli bir şekilde, "Bundan bize ne, onu sen düşün," dedi. Hahamlar Yahuda'yı araç olarak kullanmayı istiyorlardı. Fakat alçaklığından dolayı onu hor gördüler. Onların önünde ihanet ettiğini açıkça itiraf edince onu reddettiler. Yahuda bu kez İsa'nın ayaklarına kapandı ve onun kendisini kurtarmasını diledi. Kurtarıcı kendisini ele veren Yahuda'ya hakaret etmedi. Onun tövbe etmediğini biliyordu. İtiraf etmesi onun ruhunu ağır bir yük gibi saran suçluluk duygusundan ve cezalandırılma korkusundan kaynaklanıyordu. Suçsuz olan Tanrı'nın oğluna ihanet ettiği ve İsrail'in kutsalını inkar ettiği için hiçbir derin üzüntü duymuyordu. İsa yine de onu suçlayıcı tek bir söz bile söylemedi. Yüreğindeki sonsuz merhametle Yahuda'ya doğru baktı ve "Ben bu an için dünyaya geldim," dedi. Kuruldaki Yahudiler İsa'nın Yahuda'ya gösterdiği sabrı şaşkınlık içinde izlediler. Bu kişinin ölümlü birinden daha farklı olduğu düşüncesine kapıldılar. Fakat eğer Tanrı'nın oğluysa niçin kendisini kurtarmıyor diye şüphe duydular. Yahuda onlara yakarmasının fayda etmediğini gördü ve "Artık çök, geç," diye haykırarak oradan uzaklaştı. İsa'nın çarmıha gerildiğini görerek bir ömür boyu yaşayamayacağını hissetti ve gidip kendisini. Aynı gün Pilatus'un mahkemesinden çarmıha dek giden yolda İsa'yı çarmıha gerilmesi için götüren kalabalığın gürültüsü ve alay dolu bağırışmaları birden kesildi. Tenha bir yerden geçerken kurumuş bir ağacın dibinde kendisini asmış olan Yahuda'nın cansız bedenini gördüler. Bu korkunç bir görüntüydü. Yahuda'nın kendisine astığı üp vücudunun ağırlığına dayanamamış ve kopmuştu. Onun parçalanmış ve yere yığılmış bedenini şimdi aç köpekler yiyordu. Kalıntılar hemen ortadan kaldırıldı ve gömüldü. Artık kalabalığın gürültüsü dinmişti. Solgun yüzleri onların düşüncelerini açıkça gösteriyordu. İsa'nın masum kanına girenler sanki hak ettikleri cezayı almaya başlamışlardı.